Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Büyük tatil öncesinde yani bugün ayrı bir önemi var bu cuma gününün. Çünkü bundan sonra çok uzun bir bayram tatili başlayacak. Bu bayram tatili öncesinde ekranlarınıza bilgi ve teknoloji diyorum, oyunu genelde unutuyorum tamamen.
Unutuyorsun.
Onu da koyalım.
Zaten oyuncular beni
oyun görecek. Haberlerini getirmek üzere yine birlikteyiz. Birlikteyiz ama...
Ersin yok.
Evet, bazen biliyorsunuz bizim roketin parçaları böyle uzaklaştıkça dünyadan ayrılıyor.
Demek ki o tetikleyici unsurmuş. Ersin gitti, en güçlü unsurlar bizim alıyoruz.
Evet ya, en son.
O zaman logoya da kendimi şöyle koyayım.
Ersin nerede derseniz bu sefer ev taşımıyor. Değil mi? Ya da yurt dışına değil. Askerlikle uğraşıyor. Sağlık muayenesi için gitmiş. Sabahtan halletmeye gitti ama askerler orada bayram törenine katılacakları için
biraz
erken gitmişler. Evet. 1:30-2'den sonra başlayacakmış check-up kısmı. Ersin'i bayağı bir bekleyeceğiz. Zaten ondan sonra da 6 ay olmayacak. Biz beraber burada.
Yine devam edeceğiz.
Evet, rahat rahat devam ederiz diye düşünüyorum. Teknoloji haberleri kısmına ekran kartlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü... İki tane önemli ekran kartı haberim var. Bir tanesi Nvidia tarafında özellikle üst seviye ekran kartlarında indirim yapılacağı ile ilgili dedikoduların son haftada oldukça fazla konuşulur hale gelmesi. Biliyorsunuz AMD yeni seri ekran kartlarını tanıttı. R9, R7 ve R8 serisinde oldukça iddialı ekran kartları var ve fiyat olarak da uygun fiyatlı gelecekler. Nvidia tarafında da özellikle Titan, GTX 780 gibi ekran kartlarında iyi indirimler bekleniyor. GTX Titan'da eğer gerçekten beklendiği gibi indirim olursa da kartın çıkışı üzerinden 6 ay geçti, halen fiyatı düşmedi. İlk defa 6 ay sonra bir fiyat revizyonuna gitmiş olacak ekran kartı. Aslında yeni oyunlar da geliyor. Herhalde böyle ekran kartı olması, piyasanın kızışması hiç fena
yani
olmaz.
Yani çok önemli. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Merak ettiğim şeylerin arasında bu yapılan fiyat indirimleri biz ülkemizde de hissedebiliyor muyuz?
Hissediyoruz ama bizde hissiyat birazcık daha düşük ve geç olabiliyor. 1-1,5 ay sonra kesinlikle yansıyor. Çünkü şimdi Titan diyoruz. Bugün ülkede toplam Titan stoğunu eline alsan Talha. Belki 10 tane vardır. Belki 5 tane vardır stoklarda. Çünkü çok fazla sattıkları kartlar değil bunlar. Bu yüzden hızlıca tükeniyor. Yenileri daha hızlı geliyor. Öyle bir avantaj var bu tarafta. Bir de şimdi AMD tarafına bakıyorsunuz. 7990 gibi güçlü bir ekran kartları var. $699 satarken Titan'ın hala uçuk bir fiyatla, 1000 dolara yakın bir fiyatla satılması gerçekten hani oyun severleri büyük ihtimalle düşündürüyordur. Umarız bir fiyat indirimi olur gerçekten ciddi.
Bir de acaba diyorum bu AMD kanadının konsollara daha yanaşması, ayrıca işte özel bazı oyunların özel olarak AMD kartlarına optimize edilmesi de Nvidia tarafında rekabet konusunda biraz daha düşündürücü.
Valla Nvidia da gaz yapmış olabilir. Rekabet konusunda bilmiyorum ne yaptı da bir gaz yaptığı kesin, bir soda içiyordur kesin.
Ya çünkü en son yaptıkları açıklamalarda artık konsollar hissi...
Ya onlar her ne kadar öyle atıp tutsa da tabii ki son satış rakamlarına baktığımızda Grand Theft Auto'nun konsolların halen ölmediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ki ben de büyük bir heyecanla açıkçası yeni bir ekran kartı değil de PlayStation 4'ü bekliyorum şimdi. Ve AMD işlemcili, AMD platformu kullanan bir yapı olması da PC oyuncular için yine şans olacak. Çünkü AMD dediğimizde hep uygun fiyatlı. Fiyat performans ürünleri aklımıza geliyor. PC'de de artık belki fiyat performans ürününde de oyun oynamaya başlarız. Bu altyapının hazırlığı içerisinde firma. Bakalım hani yine en günün sonunda umarız firmaların değil de daha çok kullanıcıların yüzü güler diyelim bu tarafta. Bir diğer haber var. Yalnız bu da yine Nvidia ve AMD arasındaki rekabeti kızıştırabilecek bir şey. Origin PC isimli yine oyuncu bilgisayarları üreten bir firmanın açıklaması var. Bu firma demiş ki artık biz ürünlerimizde AMD ekran kartları kullanmaktan vazgeçtik. Şimdi nedenleri olarak da sürücü sıkıntıları, stabilite sıkıntıları ve firmanın desteğinin az olması demiş. Biz artık yıldırdı. Biz Nvidia ile yolumuza devam edeceğiz demiş. Şimdi bu oldukça fazla konuşuldu teknoloji dünyasında. Çünkü bir PC üreticisi çıkıyor ve diyor ki
Ben artık donanımlardan birini tercih etmiyorum.
Evet, AMD'yi sildim diyor yani. İki tane firma var zaten ekran kartı üreten. Fakat bu açıklamanın altında aslında Nvidia'nın en büyük oyun PC üreten partnerlerinden bir tanesinin artık AMD ekran kartları üretmeye başlaması da yatıyor olabilir. Belki Nvidia bu partner artık AMD ile çalışmaya başladığına göre bir diğer partneri yanıma almam lazım deyip arkada farklı bir anlaşma da yapmış olabilir. Çünkü ticari olarak ya bence ahmakça bir açıklama.
Yani kesinlikle.
Yani yok sürücüsü iyi değilmiş, yok bilmem neymiş. Sen kullanıcıya çözümü sunarsın. seçer veya seçmez. Tamamen
evet, işte
ona kalmış.
Zaten CEO'nun yaptığı açıklamada, orijinin sahibinin yaptığı açıklamada şöyle bir şey söylüyor. Biz işte 15 senedir bu sektördeyiz. 13-15 senedir bu sektördeyiz. Bakıyoruz kullanıcıdan gelen geri dönüme. Bir tarafta işte Nvidia %5 ise işte AMD'de %8'lik bir şey bozulma oranı oluyor falan. Yani çok aslında komik oranlar. Yani buna dayanarak koskoca bir firmayı saf dışı bırakmak çok anlamsız geliyor.
Evet, arkasında kesin başka şeyler vardır diye düşünüyoruz. Çünkü normal bir açıklama değil. Hani şimdi AMD ekran kartlarında sıkıntı yok mu? Var. Yani ben hep bunu örnek görüyorum. Belki izleyenler bozulacaklar ama Battlefield Bad Company 2'de benim oyunu geç yükleme sıkıntım vardı çok uzun bir süre. Ya şimdi SSD var, işlemci var, anakart var. Arkadaş her şeyi yatırmışız makineye. Oyun geç açılıyor, bayağı geç açılıyor hem de. Yani millet savaşa başlamış oluyor, birkaç adam öldürmüş oluyor. Ben oyuna öyle giriyorum. Sonradan öğrendim ki 58.0 AMD'de sıkıntı yaratıyormuş. Çünkü sürücüler oyunun geç yüklenmesine neden oluyorlarmış.
Yani tutarsızlık
şimdi,
var.
Daha sonra gelen bir patch de düzelttiler 3,5 ay sonra. Açıkçası sadece ekran kartı sürücüsünden dolayı o kadar sistemin bekliyor olması tabii ki bir sorun.
Evet.
Yani onu kesinlikle göz ardı etmiyorum. Hatta ben çok uzun süre AMD ekran kartı kullandım. Need for Speed çıkardı mesela. Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu bitirirdi. Biz yeni güncelleme sürücüsünü ancak tam tadında oynayabilirdik filan. Hani
evet.
Öyle garip bir şey oluyordu.
Ama yani sonuçta kullanıcılara şey sunulabilir senin dediğin gibi.
Tabii
yani
seçenek sunmak lazım. Çünkü daha uygun fiyatlı kartları var.
Yani AMD ile oturursun dersin ki böyle böyle sıkıntılar var. Ondan sonra belki bu kadar.
Gerçi belki de dediler. Onlar dediler, yapacak bir şey.
Şöyle bir şey de söylüyorlar. Nvidia ile özel bir anlaşma imzalandı. Tabii bunu kesinlikle reddediyor ama Origin böyle bir
yapılmış olabilir. Normal bir söylem değil çünkü.
Evet. İstersen buradan bir diğer donanıma geçelim. Valve'in Steam Machine donanımı geçtiğimiz cuma günü açıklandı donanım içeriği. Tabii şunu da açıklayalım arkadaşlar. Valve daha önce de söyledi bunu. Steam Machine'ler farklı firmalar tarafından farklı keseye göre de üretilecekler. Yani bu tek tip değil ama Valve'in üreteceği Steam Machine'in donanım özelliklerine bakıyoruz. Oradan direkt sana bağlayacağım mesajı çünkü ben çok fazla hakim değilim.
Nvidia ve Intel ikilisi var.
Evet, Nvidia Titan'dan GTX 780, GTX 760 ve GTX 660 ekran kartlarını görüyoruz. İşlemciye baktığımızda Intel i7 4770, i5'ten 4570 ve SOM i3'ü görüyoruz. Bellek olarak 16 GB DDR3, 1600 CPU ve 3 GB DDR5 CPU'yu görüyoruz. GPU'yu görüyoruz, özür dilerim. Ve hibrit bir SSHD kullanılmış burada. Yani değişik bir şey. Evet,
hibrit yapı şöyle. Aslında mekanik disk ve SSD bir arada. SSD'nin boyutu çok daha küçük. Çok önemli verdiğiniz, hızlı yüklemeniz gereken veriler SSD tutuluyor. Böylece hızlı bir şekilde yükleme yapabiliyorsunuz. Seagate'in falan hibrit sabit diskleri şu an
yani
satılıyor.
Şöyle baktığımız zaman yeni nesil konsollarla eşdeğer veya onlardan daha üstün seviyede diyebilir miyiz?
Fiyat olarak üstün.
Fiyat olarak
yani
kesinlikle.
Kesin zaten. Bir de şimdi salona daha yeni geliyorsun. Linux tabanlısın. Daha oynayacağım oyunların hepsi sayılı.
Evet.
Böyle bir sistemle çıkmak bence burada bir intihar gibi geldi bana Tala. Bilmiyorum da uygun fiyatlı bir sistemle çıkmak daha iyi olacaktı. Bu arada neden Linux'lu bir sistemde Nvidia ve Intel ikilisi var? Bunun altını çizelim. Linux açık kaynak kodlu bir yapı ve yeni bir yapı biliyorsunuz. Aslında yeni bir yapı derken oyun üreticileri için şu anda çok yeni bir yapı. Nvidia ve AMD bu platform için iki farklı firma. Şimdi Nvidia Linux platformu için çok fazla eleştirilir çünkü kapalı kaynak kodlu, yani açık kaynak kodlu sürücüler yayınlamaz. Kapalıdır bütün yapısı. Ama sürücüleri mükemmel çalışır. Yani Linux'lere sorun. Nvidia en sevilmeyen firmadır açık kaynak koduna destek vermediği için ama sürücüleri en sorunsuz çalışan firmadır. AMD ise her şey açıktır. Sizin ekran kartlarını nasıl kurabileceğiniz, nasıl sürücü yazabileceğiniz konusunda bütün bilgiler paylaşılmıştır. Dokümanlar hazırdır. Ama sürücüler berbat durumdadır. Bu yüzden evet. Aslında Steam Machine'de biz Nvidia'yı gördüğümüzde şaşırmadık. Tamam, kapalı kaynak kod olabilir ama bu kimsenin umurunda değil. Önemli olan çalışıyor olması.
Yani evet.
Evet ve Nvidia'nın yazılım konusunda gerçekten birkaç adım önde olduğu rakibinden açık şekilde ortada. Zaten Steam Machine'de de bu tercih edilmiş.
Yani ben şu konuda sana katılıyorum. Fiyat performans açısından Steam Machine'ler, yani en azından Valve'in üreteceği Steam Machine'ler birazcık uç noktada duruyorlar.
Yani yeni nesil konsolların arifesindeyiz. Şimdi PlayStation 4, Xbox One dediğimiz cihazlar şimdiki nesil gibi olmayacak. Yani ilk oyunları da iyi görünecekler.
Evet.
Çok kötü görünen oyunlarla karşılaşmayacağız. Hani bu yüzden bence bir PlayStation 4 almak veya Xbox One almak isteyen varsa Xbox One alıp ortalama odasına konumlandırmak Steam Machine almaktan çok daha mantıklı duruyor.
Kesinlikle. Mesela şimdi mimariden bahsettiniz. PlayStation 4 ve Xbox One'ın artık daha PC tabanlı bir mimarisi olduğunu söylüyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlandı. PlayStation 3'ün normalde 2005 yılında çıkacağı ama hatta Naughty Dog'un ilk oyunu da Jak and Daxter 3 olacakmış. Firma diyor ki Naughty Dog, biz diyor oyunu geliştireceğiz ama oyunun konsolun diyor GPU'su yoktu diyor. son döneme kadar. Yani Cell işlemciye o kadar çok önem vermişler ki adamlar son anda GPU'yu bile koymaya gerek duymamışlar ya son ana kadar. Öyle bir gecikme olmuş ama şimdi senin dediğin gibi artık yazılımcılar da daha kolay kodlayabilecekleri evet. bir altyapıyla karşılaşıyorlar. Buradan bir diğer habere geçelim. Aslında gayet heyecan verici bir haber. Daha önce de biliyorsunuz arkadaşlar Nvidia tarafından GTA 5'in 2014'ün ilk çeyreğinde çıkacağını haber etmişti. Daha sonra biz yanlış söyledik öyle bir şey yok demişti ama oyun dünyasının önemli oyun sitelerinden birisi Eurogamer'da sağlam kaynaklarına dayandırarak GTA 5'in 2014'ün ilk çeyreğinde çıkacağını.
Yeni nesil konsollara çıkacak oldu. Yani bunu tahmin etmek çok zor değil. Şimdiki konsollara satacaklar. Yeni nesil konsollarla beraber de PC, yeni nesil konsol birlikte sunacaklar. Bizim için şöyle bir kötü bir şey olacak. Sırf online yapısından yararlanabilmek için yeni nesil konsollarda da satın almak zorunda kalacağız.
Yani evet ben bir de şey düşünüyorum yani madem böyle bir şey var yani çıkacak şey yapın. Önceden söyleyin alacak evet. kitle oyunu tercih ederek
burada değiştirsin. Electronic Arts çok dürüst bir yapıya gitti. Battlefield 4'ü eğer şu anda Xbox için ya da PlayStation 3 için sipariş verirseniz çok ufak bir fiyatla evet. PlayStation 4 ve Xbox One upgrade'i sunacak.
Call of Duty de keza öyle.
Evet mesela bu çok Assassin's dürüst bir yapı.
Assassin's Creed'de de öyle. Ubisoft'ta da var.
Müthiş bir yapı.
Yani madem öyle de ki oyuncular böyle bir durum var arkadaşlar. Biz yeni nesile de çıkaracağız. Şimdi alırsanız $10 vererek yeni nesil sürümünü de alabilirsiniz. Yalnız Intel tarafından çok enteresan bir yorum geldi bu konuya. GTA 5 ile ilgili olarak. Birileri dedi bu nesil konsollara çıkması için dedi çok ciddi paralar ödedi dedi GTA 5 için dedi. Yani bu üstü açık. Üzerinde çok tartışılacak bir konu ama yani niçin böyle bir açıklama yapma gereği duydular?
Yani şimdi yani çok büyük paralar ödedi diyor da oyuna bakıyorum çatır çatır çalışıyor. Yani evet. çok ağır çalışır, çok sıkıntısı olur anlarım. Her oyun kadar sıkıntısı var oyunun.
Yani baktığımız zaman o açık dünyası...
Mükemmel yani. Ben yani şimdi online oynuyorum birlikte, açıkçası söyleyeyim. Mükemmel olmuş. Ya eksiksiz tabii, yapmışlar
yani. Neredeyse kusursuz. Adamlar nakış işlemişler
yani
ama...
Yani son dönemlerine gerçekten son 2-3 oyununa baktığımızda Xbox 360'ın ve PlayStation 3'ün... Gerçekten giderler yani. Bir sene daha giderleri var bu oyunda.
Yani ama ben istiyorum ki bu güzel oyun GTA 5 yani PC'de de ya da artık yeni nesil konsollarda da her taraftan her türden oyuncuya ulaşsın. Çünkü gerçekten çok başarılı bir yapım.
Evet gerçekten öyle. Şimdi teknoloji tarafına geçelim. Teknoloji tarafında enteresan bir yenilik var. Biliyorsunuz esnek ekranlar. Ve ilk esnek ekran telefon da Samsung tarafından tanıtıldı. Round isminde bir telefon geldi o taraftan. Bu esnek ekran olayı nedir anlatalım. Ekranlar biliyorsunuz normalde esnek ekran dediğimiz panel dediğimiz şey dimdik ve sert bir yapıdır. Cam bir yapıdır. Siz bunu kıvıramazsınız. Fakat esnek ekranlarda artık ekranlar kıvrılabileceği ve bu şekilde çalışmaya devam edebileceği için çok farklı tasarımlar görebileceğiz. Esneyen yapılarda ekranlar hala çalışmaya, görüntü göstermeye devam edebilecek. Fakat şimdi esnek ekran tasarım dedik. Samsung Galaxy Round'a baktığımızda 60 derecelik iç bükey bir telefon ortaya sürüldüğünü, ekranın esnek, kasanın esnek olmadığını görüyoruz.
Yani ne alaka?
$1000'lık fiyatıyla da oldukça komik bir yapı ortaya çıkmış. Keşke ekran esnek olmayaydı da bu telefonu üretmeyeydiniz
ya
yani.
Ya şimdi tasarıma baktığın zaman acaba diyoruz arka cebe koyunca hani kaba etimizi aynı şekli alsın diye mi yapmışlar?
Yok o düzeliyormuş daha. Üstüne oturmuş.
Yani o adamlar fazla uğraşmamışlar düzeltmek için. Bizi şey, otomatikten biz yapıyoruz o işi.
Şimdi mesela LG tarafında da esnek ekranlar duyuruldu ve seri üretime geçeceklerini açıkladı firmada. O tarafta da geliyor. Fakat LG'nin bir artısı daha var. LG esnek piller de üretebilen bir firma. Çünkü kendisi pil teknolojisine çok fazla yatırım yapan yeni teknolojilere sahip bir firma. Şimdi firmalara soruyorlar. Diyorlar ki tamam esnek ekranı yaptın ama kas katı kasada bu esnek ekranın hiçbir esprisi yok. Yani
nedir olayı, değil
yenilikçi
mi?
Bir şey sunmuyor. Firmaların asıl dedikleri konu tamam hani ekran esnek ama daha esnek çiplere, esnek PCB'ye o çiplerin basıldığı yapıya.
Yani sadece ekran esnekleri kalan her yapı.
İhtiyacımız var. Yani materyaller henüz hazır değil demişler. Bu da ileride saat tasarımlarında ve telefon tasarımlarında belli farklılıklar göreceğimizi ama esnek ekranların çok da hızlı bir şekilde hayatımızın bir parçasında olmayacağının göstergesi evet. oluyor. Daha bu teknoloji için bir 2-3 sene daha var gibi görünmek hatalı. Çünkü esnek ekran tamam, esnek pil tam üretilir hale gelmesi lazım. Hadi buna da tamamlayacağız. Sonra da esnek yongalar derken orada...
Yani çok daha yol alması lazım. Bir de esnek pilden ziyade uzun ömürlü pil bence öncelikli olması lazım bu konuda herhalde.
Evet oldukça önemli bir konu. Samsung'dan devam ediyoruz. Round'dan bahsettik. Samsung için bir kötü haber de açıklandı. Biliyorsunuz Apple'la Samsung arasında ciddi patent davaları ve ürün satışının yasaklanması ile ilgili tartışmalar vardı. Hatta Apple'ın bazı ürünlerinin yasaklanması komitenin onayından geçmişti ama Obama red verdiği için, veto hakkını kullandığı için Apple cihazları Amerika'da yasaklanmamıştı.
Ya, yerli malı yurdu malı.
Zaten yani Apple'ın Amerika'da yasaklanması bir korelitirme nedeniyle oldukça enteresan bir durum oluştururdu. Fakat aynı davada Samsung'un birkaç ürününün yasaklanması konusunda Obama veto hakkını kullanmadı. Ve Samsung'un Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab gibi cihazları, aynı zamanda Nexus cihazı da buna dahil. İlk Nexus, Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus. Bu cihazlar artık Amerika'da satılamayacaklar. Ha, karar aslında Samsung'a darbe vuracak mı, vurmayacak. Zaten bu cihazlar çok eski cihazlar, artık satılmıyorlar.
Alan almış, satan satmış.
Evet, alan almış, satan satmış. Yani bu firmalar yeni ürünlerden para kazanan firmalar.
Ama gelecek için?
Ama gelecek için ötesinde burada bir ikilem var. Yani burada bir siyasi adam kayırma var. Normalde açık ticarette böyle bir şey yapılamaz.
Adam Amerika abi.
Yani şimdi Amerika yani... olunca böyle oldu. Kore'de bakalım nasıl bir cevap gelecek. Bir haksızlık var burada. Eğer adaletin kılıcı keskinse iki tarafı da keskin olmalı. Ama yani... bir tarafı kör, bir tarafı keskin olunca pek hoş bir durum karşılanmıyor. Şimdi Amerika Samsung için çok önemli. Çünkü çok büyük bir pazar ve burada çok etkin bir şekilde rol oynamaya çalışıyor. Samsung tarafında bir son iddia da var. Bu da çok enteresan. Samsung'un Best Buy'ı satın alıp...
Evet.
Amerika'da satış ağını oldukça fazla genişleteceği konuşuluyor ki Best Buy ile en son bir anlaşma yapmış ve 1400 noktada Samsung deneyim merkezleri oluşturmuş. İnsanların bu cihazları oradan deneyebilmesini sağlamıştı firma. Şimdi bu iddiada gerçekleşirse Güney Koreliler Amerika çıkartması işini ne kadar ciddiye aldıklarını net bir şekilde ortaya koyacaklar. Ve bundan sonra Apple-Samsung savaşı daha farklı bir boyut kazanacak. Çünkü Amerikalı çok büyük bir firma da Samsung'un çatısı bilmiyorum, altında.
Artık oraya şey kamp kurmuş olacaklar.
Evet, bu savaşın bir parçası olacak. Bakalım hani neler göreceğiz daha fazla.
Evet, buradan Amerika dedik, Güney Kore dedik. Böyle birazcık daha kuzeye doğru gidip Rusya'ya yönelim. Çünkü Rusya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çok ilginç bir açıklama var oyunlarla ilgili olarak. Biz kendi oyunlarımızı vatansever, hani patriot dediğimiz, o Amerikanlarda da vardır ya Amerikan müstesnalığı dediğimiz olay. Biz de kendi oyunlarımızı geliştirerek Rus vatanseverliğini ön plana çıkaracağız dediler. Bunu ne istinaden söylüyorlar tabii. Biliyorsunuz arkadaşlar, Company of Heroes 2'de Rus tarafında oynuyorduk. İlk defa, hatta bir strateji oyununda belki de daha önce oynanmıştır bilmiyorum ama benim hatırladığım ilklerden birisi. Tabii Red Alert'ı saymazsak.
Call of Duty'de de aslında bir ara Rus tarafına geçiyordun.
Yok, strateji oyunu olarak dedim ama hani Red Alert'ta da aslında direkt evet. Rusya'yı yönetiyorduk. Tabii bunun altında yatan sebeplerden birisi dediğim gibi Company of Heroes 2'de Rus tarafında oynarken Rusların biraz aslında tarihte olduğu gibi gösterilmesi, biraz haksızlık yapılması olarak öne çıkmış. Yani şunu görüyoruz. Artık ülke adamları, daha doğrusu hükümetin önde gelenleri de oyunların nedenli ciddi bir şeye sahip olduğunu, etkiye sahip olduğunu farkındalar. Ve bunları artık kendi lehine kullanmak istiyorlar. Biz bunu daha önce ikisi bir de konuştuğumuzda, biz bunu söylediğimizde bu tarz bir şeyi, gelen yorumlarda ya bırakın Allah'ını severseniz oyun bu altı üstü diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi yani bugün çıkıp bir Rus bakanı bile böyle bir demeç veriyorsa gerçekten de işin ciddi bir boyutta olduğunu görüyoruz.
Gerçi oyun bu diyen adamlar forumda Call of Duty Battlefield'den iyidir diye bir bilmiyorlar ondan sonra.
Yani çok enteresan geldi bana haber. Bilmiyorum yani, ve şu anda devlet de bunu destekliyor. Ya bir oyun yapılacakmış. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki hava donanmasını gösterecek bir şey. Yani mesela Ubisoft da yine 1. Dünya Savaşı'nda geçen bir oyun yapıyor. İşte orada gerçek olaylardan esinlenerek, oradaki asker mektuplaşmalarından esinlenerek bir oyun geliştiriyorlar. Bakıyorsun işte Fransa var, Almanya var, İngiltere var. Ya bizim boynu bükük o 1. Dünya Savaşı'ndaki, yani Kurtuluş Savaşı'nı veren askerlerimiz, Mehmetçiğimiz diyelim. Hani Osmanlı demek istemiyorum sadece. Ya Çanakkale cephesinden tut da işte doğuda, Doğu cephesine kadar çok büyük kayıplar vermişiz. 90 bin askerimiz mermi atmadan donarak ölmüş. Bu tarz şeyleri bence biz de bir şekilde oyunlara aktarabiliriz. Yani oyun olarak değil. Çünkü burada Rusların dediği, yani Rus bakanın dediği şu. Tarihin gerçeklerini oyunla anlatabiliriz diyorlar. Biz de bunu yapabiliriz belki. Yani biz de emperyalist güçlerle nasıl savaştığımızı anlatabiliriz.
Gerçekleri bir de şimdi şöyle bir şey var. Bu işin çok özetine indiğimizde şu an aldığımız bütün oyunlarda dikkat et, Müslümanlar teröristler. Terörist grupların hepsi ya Türkiye'den ya Türkiye'nin etrafındaki doğu ülkelerinden geliyor.
Yani Orta
Son dönemde ülkeleri. Call of Duty'de, Modern Warfare'de Rusları da, Çeçenleri de inanılmaz fazla terörist olarak gösteriyorlar ve gidip kafalarına sıkıyorsun.
Ruslar da öyle.
Ve genelde kafasına sıktığın her adam Allahu Ekber diyor bir gebermeden önce. Yani şimdi çok inanılmaz fazla bir insanlara Müslümanlar teröristtir, bunların alayı böyle.
Evet.
Bunlarda ne kötülük varsa hepsi bunlarda. Ve çete mete dediğiniz zaman ilk akla gelen bunlardır diye bir empoze ediliyor insanlara.
Evet, kesinlikle.
Yani inanılmaz fazla bir beyin yıkama var. Belki aklı selim insanlar tabii ki beyin yıkanmıyor ama bir Amerikalı olarak olaya baktığınızda bir de kendi dilinde. Yani çatır çatır kendi dilinde konuşan bir oyun, sürekli ona empoze ediyor. Diyor ki Amerika tehdit altında. Neden? Tehdit eden ülkeler Rusya.
Evet, Rusya, onu da söyleyeceğim.
Aşağıda
yani.
Araplar.
Rusya da var işte. Yani o soğuk savaş döneminden sonra kalmış olan etkiyle birlikte Rusya'ya da her seferinde bir tokat atarlar. Yani evet. Mesela şey vardı. Bir oyun vardı, gelecekte geçiyor. Vanquish diye bir oyun. Japonlar yapmış oyunu, bak düşünebiliyor musun abi? Japon oyunu. Hikaye yine Amerika'da geçiyor. Amerikan askerini yönetiyorsun. Ve uzay üssünü Ruslar basıyor falan. Böyle bir mantıkla yapıyor.
Evet.
Ya benim Modern Warfare'den hatırladığım bir bölüm vardı. İlk bölümde sana cami minarelerinden RPG gönderiyorlar helikopterle. Son bölümde kiliseye insanlar sığınıyor ve sen kilisenin etrafını koruyorsun.
Evet, vuramıyorsun.
Bu şekilde, evet vuramıyorsun. Bu şekilde empoze ediliyor. Yani bizim de bir şekilde bilmiyorum yani hükümet büyüklerimizin süper can falan tamam eyvallah da bu tarz oyunlara da tarihi gerçekleri anlatan, tarihimizi anlatan oyunlara da.
Ya bizim birazcık aslında idealist şeylere ihtiyacımız var. Hani programcılara ve şirketlere, tabii hükümetin desteğinde olması lazım. Şimdi Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Dediğimiz gibi ekonomik açıdan biz rahat geçinen insanlar değiliz. Bu yüzden güzel bir fikrimiz varsa veya az vaktimiz varsa biz genelde parayı seçiyoruz. Yani para kazandıracak yola gidiyoruz. Mesela bugün bakın. İşte MIT'den tutun da büyük önde gelen üniversitelere kadar hepsi bilimsel araştırmalar yapıp makaleler yayınlıyorlar. Ve bunları açık bir şekilde nasıl çalıştığını herkese anlatıyorlar. Neden yararlandıklarını falan çalışıyorlar. Daha sonrasında ise bunun genele nasıl geçeceğini, şirketler tarafından nasıl kullanılacağını arka planda geliştirmeye uğraşıyorlar. Ve üniversite olarak bunu satıyorlar. Bizde ise bir profesör bir şey bulduğu zaman genelde ya onun önünü kapatıyorlar. Bilimsel makale falan açıklayamıyor. Onun elinden başkaları çalıyor. Ya da kendisi zaten gidip şirket kurup bunu satıyor.
Yani.
Ya çünkü neden? Onun da bir ailesi var. Geçindirmesi lazım kendini ve bilim yaparak çok da fazla geçimini sağlayamıyor. Hani bu tip böyle tarihe uyarlanmış, tarihinizi anlatan, Türk kültürüne özel bir oyun yaptığınız zaman da kopya bataklığı olan, herkesin kopya kullanma üstüne hevesi olan bir ülkede satamayacağınız kesin zaten.
Yani evet, kesinlikle.
Yani bunu satamayacaksın.
Maalesef.
%100 bundan kâr edemeyeceksin. Yunanlı dostlarına, Avrupa Birliği'ne de Türk kültürünü tanıtan, Türkleri öven bir yapımı oynattığını düşünemiyorum. Onlar da satın almayacaklar zaten.
İllaki.
Yani oynamak istemezler zaten. Ne yapacaksın? Ya Amerikalı olup birilerini keseceksin. Ya da Süpercan gibi bir oyun yapacaksın. Onu da hani böyle çocuk teması işleyeceksin ki en azından bir firma satın alsın. Çocukları kazanmak adına, ne bileyim açtı bir çocuk kanalında falan. Hani promosyon için kullanabilsin, yani reklam yapabilsin. Hani düşünsene, yani diğer türlü başka hiçbir çıkarın yok.
Evet.
Yani Süpercan'ı tek başına satabilir miydik? Yani ya, düşünebiliyor musun markette bir büyük firmanın sponsorlu olmadan?
Olmaz.
Çok zor bir şey. Çok büyük cesaret gösterisi olurdu. Halbuki oyun kaliteli.
Yani evet. Ben son kez şunu söylemek istiyorum. Oyunlar bence kültürel anlamda bugün çok ciddi yapımlar. En az kitaplar ve filmler kadar etkileyiciler. Umarımız devlet büyüklerimiz bunu görüp oyunlar konusunda da gerekli desteği sağlarlar.
Gerçi devlet büyüklerimizin görmesi gereken bayağı bir sorun var.
Ya çok
yavaş
fazla
yavaş hallediyorlar.
Ya, çok fazla sorun var evet, ama bence bunlar da es geçilmemeli. Eğer yurt dışına açılmak istiyorsak ben onu söylüyorum.
Türkiye olarak baktığım zaman da oyunlar herhalde ülkede tartışılması gereken, ne bileyim, sondan ikinci.
Ben kendi kendi mesleğim gereği oradan yöneliyorum. Buradan istersen bir diğer haberimize geçelim. Rusya, Amerika, Çin'e doğru iniyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar PlayStation 4'ün ön sipariş talebi inanılmaz derecede patlamış durumda. Hatta patlamış derken olumlu anlamda söylüyorum bunu. Bazı ülkelerde artık Amazon falan kabul etmiyor. Hatta kabul etse bile artık hani tam zamanında, yani çıkar çıkmaz ellerine ulaştıramayacaklarını, bir iki hafta sonra ulaştırabileceklerini falan söylüyorlar. Çin tarafından ilginç bir iddia geldi. Daha doğrusu özür dilerim, NTV MSNBC tarafından ilginç bir iddia geldi. Amerika'nın önemli kanallarından birisi. Bildiğiniz gibi PlayStation 3 arkadaşlar Japonya'da üretilmişti. Made in Japan'dı. Ancak PlayStation 4 ile birlikte Japonya'da işçiliğin ucuz olduğu, karınca gibi çalışan insanlar yani Çin'e doğru yöneldiler. Foxconn'u biz herhalde iPhone ve iPad yapımlarından ve intiharlarından tanıyoruz. Foxconn yine PlayStation 4'ün yapımına da el atmış. Yalnız şöyle ilginç bir iddia var. Konsolun montajlamasını yapan Foxconn talepleri karşılamak için öğrenci çalıştırıyormuş. Hatta işi ileriye taşımışlar.
Bebekleri.
Ve öğrenciler hayır, öğrencilerin sınıfı geçmesi açısından eğer çalışırlarsa ve yeterli düzeyde üretim olursa işte krediye katkısı olacakmış. Matematik 1 mi? Ama bugün 5 tane PlayStation 4 üretsin. Geç koçum hadi falan gibisinden. Kimya yok ama şey işte kontrolcüyü yapmışlar.
Ya bu sadece PlayStation konusunda değil, iPhone
kesinlikle,
konusunda da söyleniyor.
Kesinlikle. Tabii ben bunu sadece PlayStation 4'e özel söylüyorum.
Çin'de böyle bir şu anda durum söz konusu gibi gibi, ama bizim ülkemizde de var. Yani şimdi o kadar komik ki şimdi bakıyorum haberlere. Foxconn çocuk çalıştırıyormuş falan dönüyor. O altını yazdırıyorlar falan. Arkadaş git otosanayiye. Yani orada binlerce çocuk çalışıyor. Kimsenin onları gördüğü yok. Ya da
sigortasız.
Arabasını silen birisini gördüğü zaman çocuk ya da işte al abi anahtarın dediği zaman araba temizlemede çocuk olduğu zaman filan kimse umursamıyor. Ama nedense iPhone üretimindeki çocuklar filan bizim ülkemiz bu konuya çok hassas. Basın da aşırı hassas. Yani en azından iPhone ürettiği adam. Yani,
değil mi? Faydası
var. Yani her ülkede var. Gelişmemiş ülkelerin hepsinde var ne yazık ki. Bizde de böyle sorunlar var. Ama yani önüne geçemeyeceğimiz bir sorun beni açıkçası şey ilgilendirmiyor. Bu ülkelerin iç meselesi, denetim meselesi. Yok denetim yapmıyormuş da çocuk işçi çalıştırıyormuş. Ya bana ne yani?
Yok bana
da ben mi ilgileneceğim yani? Bana çok saçma bir haber.
Tabii bana enteresan gelen şu. Yani öğrencileri çalıştırıp derslerini etki edecek notlar vermeleri bana biraz enteresan
yani mesela
geldi.
Mesela konuşuluyor ama ne kadar doğru onu da gidip bilmiyorsun
yani. Ya bilmiyoruz ama böyle bir iddia var. Bunu paylaşayım istedim.
Çünkü o düzeni yürütmek de çok zor. Okulla nasıl iletişime geçeceksin? Yok 5 üretti, 5 üretmedi. İşte kalsın geçsin diyeceksin.
Şeyde karnede var işte PlayStation 4 üretimi.
Zaten onun altyapısını sallarsa helal olsun. Adamlar demek ki hükümetle eşlenik çalışıyorlar. Çünkü devlet dediğimiz kurum okulları yöneten kurum sonuçta. Yani Çin sosyalist bir ülke ve o tarafta okumak özgürlük. Yani para ödemeden okuyorsun. Sonuçta devletin kontrolündeki bir kuruma siz müdahale etmek istiyorsanız devletten bir izin olması lazım. Demek ki bu konuda herkes memnun. Yani bir sıkıntı yok.
Yok.
Anlatabiliyor muyum?
Adam hem çalışıyor hem öğrenci şeyini yapıyor işte.
Evet yani çok farklı sorunlar var. Bana bazen garip geliyor böyle şeyler ama ne bileyim. Ama notlarının etkisini de yapıyorsa tartışılmalı.
Tartışılmalı.
Bir de şeyi de konuşmak lazım. Çocuk okulu bitirdikten sonra ne olmayı düşünüyor? Mühendis olmayacaksa şimdi ben hayata atılmış
adam şey oluyor işte PlayStation 4'ün baş mimarisi Mark neydi ismini unuttum şu anda onun yerine geçecek. Küçük küçük çocuklar o şey olacak orada peyde olacak.
Yani şimdi bizde de meslek liseleri sıkıntısı var biliyorsun. Meslek liseden mezun olsun
yani.
Hiçbir şey olmuyorsun.
Öldürdüler
en
yani.
En azından bu çocuk fabrikada işçi oluyor bir işi var.
Ben meslek lisesi mezunuyum. Yani hiçbir değeri yok.
Hiçbir değeri yok. O liseleri kapatmaları lazım.
Kesinlikle.
Bence. Gerçekten hiçbir alta yaramıyorlar yani. Bir diğer haberimizde yine Güney Kore'ye gidelim. Bu sefer çekik gözlerden çok konuştuk ama çekik gözler enteresan bir sorunla boğuşuyorlarmış. Kıyılarında çok fazla deniz anası varmış ve bu deniz anaları balık üretimini, balıkların beslenmesini çok fazla etkiliyormuş. Onlar da çok enteresan bir çare geliştirmişler. Adamlar deniz analarını geliştirdikleri robotlarla temizliyormuş. Suda giden ve pervaneyle bu deniz analarını parçalayan.
Oo, bayağı vahşi bir yöntem.
Böyle vahşi bir yöntem ne ya? Toplamıyorlar ya da böyle bir yerde.
Gerçi deniz analarını da bilmiyorum.
Ne yapacaksın onlar?
Hikmetinden sual olunmaz ama yani neyi var anlamıyorum. Çok değişik varlıklar böyle.
Şimdi bu cihazlar böyle çalışmaya başladıklarında günde 900 kilo deniz anası parçalayabiliyorlarmış. Artık nasıl bir kapasite, nasıl bir deniz varsa orada deniz anasından bayağı çekiyorlar demek.
Bildiğin kıyma makinesine dönmüş.
Zaten bir video da var şu anda izleyenlerimiz görüyorlardır. Dönüyor pervane. Deniz anası geldi mi kıyma şeklinde
arkadan
çıkıyor.
Peki sadece deniz anasını çektiğini nereden anlıyorsun? Denizde bir sürü canlı var.
Arada başka suyun yüzeyine giden cihazlar bunlar ve suya çok yakın o civarda sadece deniz anası var. Yani deniz anası
arada,
topluyorlar.
Çünkü ben karette kaplumbağalarına karşı
yok o kadar da şey yapmaz herhalde pervaneye çekip. Onlar da arada kaynarsa da zaten çok bilgi vermezler herhalde bu konuda. Ya da onların yoğun olduğu bölgelerde gitmezler. Çünkü uydudan kontrol ediliyorlar. Ve bilgisayardan gidin şurayı temizleyin dendi. Bu robotlar gidip temizliyorlarmış.
Çok fenaymış.
Yani adamlardaki soruna bak çözüme bak.
Yani
ya deniz anası diyorsun. Bizde kepçeyle toplanırdı herhalde. Yani. Robot yapıp da.
Buldozerle yani kim uğraşacak?
Ve şu an aktif olarak kullanılmaya başlamışlar. GPS'ten konum gönderme vesaire tarzında bir sürü de üstlerinde özellik varmış. Enteresan diyoruz. Deniz analarına gerçi kötü haber. Hatta bazı deniz anaları varmış. Bu robotlar parçalayamıyormuş. O kadar büyük.
Oo.
Adamlar nasıl bir sıkıntıyla başa başlarsa bilemiyorum.
Var ya çok ciddi böyle büyük ve zehirli yönden tehlikeli deniz anaları var ama.
Var tabii. Hatta Amerikan sahillerinde kamçılarıyla vücutlarda kalıcı izler yapanlar var biliyorsun.
Evet.
Allah'tan ülkemiz yani yine güzel. Bizim deniz anamız biliyorsun küçük öyle kendi.
Kendi halinde
yani fazla yapıyor. Fazla zarar verdiği yok yani. Allah'a şükür güzel ülkede yaşıyoruz.
Kendi çapında gelişmiş.
Bir diğer haberimiz Sony'den aslında bu oyun severleri de ilgilendiriyor. Aynı zamanda tabii ki kişisel hani film izlemek isteyenler de nasıl bir kitle tabii tartışılır. Ama kişisel medya oynatıcısı ya da kafaya taktığınızda dev ekran oluşturan artık nasıl isimlendirilir bilmiyorum ama bu kafaya takılan giyilebilir ekranı HMZ-T3W'nun ön siparişine başlamış Sony. İki tane ekran var içerisinde 1280x720 yani HD çözünürlükte, Full HD çözünürlükte değil bunlar. Fakat bu iki ekran gözünüze taktığınızda sanki 19 metreden 750 inç bir ekrana bakıyormuşsunuz, hissi uyandırıyormuş sizden.
Oyuncular için de
ben şeye takıldım. 19 metreden 750 inç izleyeceğimize acaba 20 santimden 50 inç izlesek olmuyor mu tamam?
Bilmiyorum yani. Değişik bir konsept düşünmüşler ya. Sonuçta müşteriye
19 metre dediğin uzun bir mesafe çünkü.
Tabii canım biliyorum. Yani ama şey var. Oyuncular açısından çok daha böyle oyunun içinde hissedebileceğimiz bir alet gibi geldi
aslında
bana.
Oculus Rift var orada.
Ya şöyle bir şey, zaten oraya gelecektim. Oculus Rift'ten yola çıkarak PlayStation 4 için geliştirilen bir cihaz söz konusu. Şu anda tabii Sony tarafından hiçbir açıklama yapılmıyor ama biz haberini de yapmıştık. Bölüm sonu canavarında takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Aynı Oculus Rift gibi çalışan, o mentaliteye sahip bir cihaz üzerinde de çalışıyor Sony ayrıca. Tabii bununla onu karıştırmamak lazım. Tamamıyla farklı
tabii şimdi
ürünler.
Tabii 3D destekli bir monitör ve 999 dolarda bir fiyat etiketi var. Ya bu cihaz birazcık lüks olacak.
Hani, İncelemeye falan gelirse versen şöyle ben evde bir...
Zaten öyle yapacağız yani. Başka türlü hani bunu alıp da...
evde bir dolaştıralım.
Herhalde oynayabilen olmayacak. Özel bir adaptörü var çünkü. Bu adaptörün üstünde birçok HDMI portu var. Birçok cihaz aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Hani ne bileyim ama çok garip bir ortam. Düşünsene şimdi eşin dizi izliyor. Sen de başka bir maç falan izleyeceksin. Takmışsın öyle köşede oturmuşsun kafada bu alet.
Tamam, böyle
soyutlanmışsın
şey
ortamdan.
Bu şeyler de falan oluyor böyle köşeye çekilmişsin falan böyle kendi halinde.
Şey çayını bile içemezsin ya, bir keyif yapamazsın.
Ya yok zaten o şey olmaz, bilmiyorum yani aile ortamında pek gideceğini zannetmiyorum.
Yani belki
yani.
Yurtlarda falan içeri hani televizyon falan sokamıyorum deyip bunu alıp köşesinde duran adam olabilir. Bilmiyorum.
Bizim yurtlarımızda radyo bile yasaklanıyordu zamanında ama istersen buradan oyun haberlerine geçelim.
Ama dertlendik biz de ülkedeki hakikaten oyun olanlardan yalnız bu bölümde.
Evet, Battlefield 4'ün Obliteration modu da arkadaşlar bu hafta yayınlandı. Ben geçtiğimiz hafta biraz Battlefield 4'ü eleştirmiştim. Ama Obliteration modunu oynadıktan sonra yani şahsım adına oyunu edineceğim kesinlikle.
Oyun olmuş yani.
Yani çok başarılı olmuş. Rush modundan sonra bence Rush modunu da tahtından edebilecek bir mantığa sahip. Arkadaşlar Obliteration modunda iki kanadın yani işte Çinliler ve Amerika kanadının üçer tane savunma bölgeleri var ve ortada tek bir tane top var. Özür dilerim, top diyorum ya.
Bomba.
Amerika futboluna bağladık. Bomba var. Bombayı bir taraf alıp diğer tarafın savunması gerektiği bölgelere tek tek yerleştirerek patlatıyorlar. Bomba rastgele haritanın bir bölgesinde çıkıyor. Yani gerisini varın siz düşünün. İşin içine helikopterler giriyor, jet skiler giriyor, tanklar giriyor, işte hava savunma cihazları falan giriyor.
Ya çatışma bir bölgede toplanıyor,
inanılmaz
işin güzelliği.
İnanılmaz bir ortam çıkıyor. Yani şey, atmosfer çıkıyor ortaya. Şöyle bir mesela anıma hatırlıyorum. Düşman kurmuş bombayı. Aşağı indim. Düşmanı öldürdüm. Bombayı aldım. Bir çıktım dışarıya. Bizim helikopter bekliyor. Atla. Oradan atlıyorsun gidiyorsun. O sırada seni düşürüyorlar. Bomba suya düşüyor. Hadi jet ski'yle herkes oraya. Ben çok başarılı buldum Obliteration modunu. Bilmiyorum oynama şansın oldu mu?
Gerçekten güzel bir mod. Oynadık biz de burada ama ben çok kısa oynayabildim. Yani genel
İşim
olarak
var,
baktığımda...
İşim var, gücüm var sizin gibi oyun oynamıyorum.
Evet, Battlefield'deki sıkıntı şuydu. Şimdi özellikle PC versiyonunda haritalar çok büyük ve bazen çatışmalar farklı farklı bölgelerde odaklanıyor. Siz çatışmanın nerede olduğunu bulasıya kadar...
Yani
bayağı bir vakit harcıyorsunuz. Keyifsiz de oluyor. Şimdi haritaya mesela benim gibi dediğim gibi oyunları çok fazla oynama fırsatı olmayan insanlar, arada açıp böyle keyfini oynayacak adamlar haritayı da tam tanımamış oluyorlar ve sürekli çatışma nerede acaba burada diye aranıyorsun.
Conquest modunda hangi bayrakta olay var, hangisinde yok?
Evet, bombanın rastgele çıkıyor olması, hani şunu yaşadım, sürekli çatışmanın içindeyim.
Tabii canım, sürekli.
Hani sürekli nereye gideceğimi biliyorum yani çatışma için.
Kesinlikle.
O keyifliydi.
Şey, bombayı kovalıyorsun sürekli olarak.
Yani.
Bunun dışında Türkiye sunucuları, bir önceki haberimizde var mı yok mu emin değiliz, görmedik
var,
demiştik
evet.
Ama Türkiye sunucuları var arkadaşlar. Ping oranları çok düşük, mermiler çok hızlı geliyor. Küfürler de bir o kadar hızlı geliyor. İki gündür oynuyorum, ne anamız kaldı, ne
ya bizim
kaldı.
Gerçekten seviye çok düşmüş durumda gençlerde. Yani, umarız bir şekilde eğitim, yani milli eğitim buna el atar. Oyun federasyonunu kurdular. Bence ilk ele alınması gereken konu, bu oyunu oynayan, internet kafelerde kapanıp oradan başka bir yere gitmeyen gençliği nasıl adam ederiz?
Yani, sopayla dağıtacaksın böyle.
Yok, bu küfür olayını gerçekten ele almaları lazım.
Ya şimdi...
Ya bence bunun bir artık gerçekten suç teşkil eden bir şey olması lazım. Ya da şimdi, bir siteden geçmesi
lazım. Şöyle bir şey var, hani Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Ben de oynarken mesela sinirleniyorum. Ay arkadaş, bazen ağzımızdan küfür çıkıyor.
Benden
amenna.
Çıkmıyor
ama,
tala.
Benden çıkıyor. Ben şey yani... değil, ben de küfür ediyorum ama şahsa yönelik değil. Ya ben böyle işin içine gibisinden ediyorsun. Abi mesela adamı vuruyorum. İşte benim nikim orada, no problem, no problem, senin ananı... Ulan arkadaş ne bekliyorsun? Savaş oyunundasın, ip atlayacak halimiz yok, ya sen beni vuracaksın ya ben seni vuracağım. Yani oyun bir de bu.
Yok bir
ya
de.
Ya beni vuranı ben tebrik ediyorum mesela, adam çok uzaktan sniperla çakıyor diyorum.
Yok,
ya helal olsun.
Yok, artık şey oldu, gülüşüyorlar. Hani o küfrediyor, onu okuyan adam gülüyor filan.
Ya
böyle.
Tabii canım, yani şu devirde bir insanın annesine veya babasına sövmek çok şey oldu, komik bir şey oldu. Senin ne bilmem
ne. Ya arada, YouTube'a giriyorsunuz.
Bana çok enteresan geliyor yani bu.
Altta yorumlar var, özellikle Türk videolarda filan. Daha çok çünkü bu arkadaşlar Türkçe dışında bir kelime dille fazla haşır neşir olmadıkları için Allah'tan oralarda pek yoklar. Aşağısı full küfür ya. Yani videoyu çekeni tut da yedi sülalesine. Orada yorum yapanlara bile, ya bence dediğim gibi bu çocukların cezalandırmaları lazım. Gerçekten cezalandırılsınlar, yani bir şey... adam akıllı anlasınlar. Bunun düzgün bir şey olmadığını, toplumda bir cezası olduğunu. Velisi zaten büyük ihtimalle bilgisayardan falan anlamadığı için çocuğun ne yaptığını bilmiyor klavyenin başında.
Ya şimdi şey var, bu çocuklara tepkinin sadece küfürlü olmayacağını, sinirlensen dahi bunu farklı şekillerde de dile getirebileceğini, güzellikle söyleyebileceğini. Ya bir de karşıdaki insana oyun oynuyorsun. Yani tebrik de edebilirsin bence ya. Yani illa yenildiğin zaman, hatta ben sana şöyle bir anımı daha anlatayım. Biz yenen taraftık, birisi Ankara'nın bağlarını çaldı. Ya hoşuma gitti yani, komik bir şey. Ona da küfür ettiler. Ya arkadaş, ya ne istiyorsunuz yani? Amacınız ne? Ben küçük yaştaki çocuklar illaki. Ben zannetmiyorum yani,
ki hani
olgun insanların bu şekilde küfür edeceğini düşünmüyorum ama bana çok enteresan geldi.
Yani zaten bir lockdown var. Bir admin'in orada artık sürekli olarak
kesinlikle,
aktif yarılıp. Hatta bazı insanlar çok fazla küfürden, birçok sunucudan banlanırsa eğer oyununu direkt iptal edeceksin, lisansını
kesinlikle giymeyeceksin. Kesinlikle ya, 60 dolar falan vermiş demeyeceksin. Parasını geri iade edeceksin.
Yok, parasını da geri iade etmeyeceksin ya. Niye parasını geri iade edeceksin? Tek kişilik modda takılsın kendi başına, küfür ede de işte.
Ama oyun rakamlarını arttırsınlar, herkesin ulaşamayacağı bir seviyede olsun.
Bilgisayara saydıra saydıra devam etsin yani kullanmaya. Teknoloji tarafındaki haberlere geçersek, bunlar hızlı haberler olacak artık. Çünkü ana üstüne çok fazla uğraşacağımız haberlerin gerisini geride bıraktık bunları. Yeni iPhone'lar artık resmi olarak 1 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkacaklarmış. Bu Apple tarafından gelen açıklama. Üçüncü dalgaya koymuşlar bizi ama üçüncü dalga Allah'tan hızlı bir şekilde geldi.
BİM'e de geliyormuş herhalde.
Evet, BİM'de de uygun fiyattan satılıyor ama zaten resmi fiyatları da olacakmış. Biz çok daha pahalıya satılırlar diye beklerken
3000 lira falan diyorlardı.
Evet, o civarlarda olmayacakmış cihazlar ve 16 GB'ını yine 2200-2400 lira seviyesinden alabilecekmişiz. Yani açıkçası baktığımızda yine yüksek bir fiyat. Yani bir telefon için 2400 lira, 2200 lira, 16 GB depolamanla sahip bir telefon için özellikle gerçekten çok yüksek bir fiyat. Ama genel olarak baktığımızda en azından telefon almak isteyen, parası olan, bu işe bu kadar para ayırabilecek insanlar da ülkemizden bu telefona resmi olmadan sahip olabilecekler. Bir diğer haberimizde Microsoft tarafından. Çünkü Microsoft özellikle cep telefonu ve tablet üreticilerine şu an baskı yapmaya başlamış. Demiş ki arkadaş, hep Android nereye kadar? Siz Android'li cihaz üretin, ben üretmeyin demiyorum. Ama kıyısına bir yerde Windows'u koyalım, kullanıcı istediğini seçsin öyle açsın demiş.
Ha, çift işletim sistemi
evet,
olsun.
Evet, çift işletim sistemi olsun. Şimdi çift işletim sistemi kullanıcıya bir kere Windows Phone platformu denetmek açısından elverişli. Evet ama yani ekstra maliyeti olacaksa hiç olmasın.
Demo gibi bir şey koysunlar.
Evet, yani Microsoft'un bence şu lisans parası alma olayından vazgeçmesi lazım işletim sisteminden. Çünkü Android'de biliyorsunuz lisans ücreti ödemiyorsunuz ama Microsoft'un işletim sistemine firmalar lisans ücreti ödemek zorundalar. O zaman hani kullanıcının seçimine ya da üreticinin seçimine sunsun. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Windows Phone platformu tamam gelişiyor. Tamam, kabul ediyorum, gelişiyor yani, gelişecek. Elbet bir yere gelecek ama şu anda aynı oyuna Windows Phone platformunda daha fazla para ödüyor olmak ya da aynı uygulamaya Android daha uygununu elde edebiliyorken çok saçma. Bir de bunlar has switchable olmayacağı için, yani sonuçta telefonun yeniden başlaması gerekeceği için, hangi işletim sisteminden başlayacağı için. Android'de kalan adam zaten Android'de kalacaktır. Tüm uygulamalar yani, oraya kurmuş olacak.
Ya bu biraz şey gibi olmuş. Steam'le Xbox Live Arcade'deki oyun anlayışı gibi olmuş herhalde. Bir tarafta lisans parası ödemeye çalışan bağımsız yapımcılar var. Öteki tarafta istediği gibi at koşturan bağımsız yapımcılar var. O yüzden enteresan olmuş.
Garip bir durum. Bakalım hani üreticiler sıcak davranacaklar mı? Tablet konusunda iyi şeyler. Ben tabletle Android'i leş buluyorum. En azından Windows RT seçeneği olsun isterim. Ama hani Windows telefon kısmında zaten Windows Phone kullanan Windows Phone kullansın. Android kullanan Android kullansın. Nokia'ya bence böyle bir baskı yapsın. Android telefonu
zaten
üretsinler.
Nokia'yı zaten satın aldı.
Ha, kendisi öyle üretsin. Madem öyle bir şey istiyor diğer üreticilerden. Kendisi üretsin ve sonra izlesin yani kullanıcılar en çok hangi işletim sistemini kullanıyorlarmış.
Yani bu başarılı bir şeyse daha sonra dersin ki bak biz yaptık, tuttu.
Biz yaptık, Nokia'da tuttu, siz de yapın desin. Hani böyle elinde bir firma var. Bilmiyorum diğer firmalar nasıl yaklaşacaklar. Büyük ihtimalle arkada farklı pazarlıklar dönecektir. Western Digital dev kullanıcıları için enteresan bir cihazını tanıttı. MyQuad isminde verdiği harici bir sabit disk bu. Ev ağına bağlanabiliyor. Western Digital zaten harici sabit disk konusunda oldukça uzun zamandır ürünler üreten bir firma. Ve yeni ürettiği sabit disklerde Google Drive, SkyDrive, Dropbox gibi çözümlerle senkronizasyon modu koymuş. Böylece hani oradaki hesaplarınızla sürekli senkron olan dosyalarınızla birlikte yurt dışına çıksanız, yurt içinde de kalsanız,
sürekli
evinizin
olarak
dışında istediğiniz zaman bu dosyalara erişebiliyor olacaksınız. Ve sonuçta sabit diski kaybetme gibi bir durum söz konusu olsa zaten Dropbox'a bütün dosyalarınız aktarıldığı için zamanında yine sıkıntı yaşamayacaksınız. Garantiden sabit disk geldiğinde çatır çatır kullanmaya devam edersiniz verileri. Son haberimiz ise yine AMD'den. AMD'nin FX9370 isimli, aslında ikinci en hızlı işlemcisi diyebileceğimiz işlemci Türkiye'de satışına başlandı. 8 çekirdekli işlemci 600 liradan satın alabiliyorsunuz. Vatan Bilgisayar'da satışına başlanmış. 220 watt TDP değeri olan işlemci de soğutucu beraberinde gelmiyor. Bu da şöyle düşünülmüş, zaten pahalı bir işlemci. Bunu alan kullanıcı zaten standart soğutucuyu kullanmak istemez. Ekstra fiyat almayalım bunun için. Biz sadece işlemciyi satalım demişler. Böyle enteresan bir yaklaşımla standart soğutucusu gelmeyen işlemci şu anda Türkiye'den satın alınabilir durumda. Bunu da AMD severleri duyuralım.
Duyuralım. Evet, bizim kısa kısalara geçelim. Assassin's Creed 4'ün arkadaşlar şu andaki yönetmeni, oyun yapımcısı bir sonraki oyunun Antik Mısır döneminde geçmesini istemiş. Ben burada hem kullanıcılar hem sana sormak istiyorum. Bilmiyorum, piramitlere tırmanacaksın. Orada zaten şeyler falan vardır, çadırlar falan vardır. Eski Alaaddin oyununu hatırlarsın.
Çadıra çıktım aşağı düştüm moda olur mu diyorsun.
Olabilir. Sen olsan yeni oyunun nerede geçmesini isterdin tarihte?
Çin'de mi? Geçsin,
Japon veya Çin diyorsun. Çin'de Çin geçsin. Tarihi. Bakalım oyuncu arkadaşlardan düşünüyor. Ben çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtirlerse sevinirim. Bir sonraki haberimiz arkadaşlar. Eğer Diablo ve Torchlight gibi oyunları beğeniyorsanız, aksiyon RPG türünü sevenlerdenseniz, free to play oynaması ücretsiz olan Path of Exile ay sonunda 23 Ekim tarihinde kapılarını bütün oyunculara açıyor. Şu anda açık beta'da zaten.
Oynaması ücretsiz, keyif alması ücretli mi diyoruz biz bunlara?
Beta'dan edindiğim fikir şu ki illa para ödemeniz gerekli değil. Ama tabii ki de para ödeyenin birazcık daha sillesinin kuvvetli olduğu bir oyun olduğunu söylemek yani. Gerek yani. Görsel olarak da başarılı, oyun dinamikleri de çok başarılı. Eğer Diablo ve Torchlight tarzı oyunları sevenler varsa zaten oynaması da denemesi de ücretsiz olduğu için beğenmezlerse yani,
silip atabilir. World of Warcraft'ta sonuçta her türlü ücretli bir oyundu mesela. Yani, aynen ne yaparsan yap ücretli, böyle kesinlikle. Oynar daha iyi.
Bir sonraki haberimiz arkadaşlar Homefront'tan geldi. Bildiğiniz gibi CryEngine'le birlikte geliştirilen yeni Homefront 2 oyunu yapım aşamasında. Baktığımız zaman böyle gayet kaotik bir ortam, bir atmosfer görüyoruz. İlk oyunu atmosfer ve hikaye olarak başarılı ama oynanış olarak pek başarılı değildi. Bildiğiniz gibi Kuzey Kore'nin, Kuzey Kore'nin Amerika'ya olan çıkarması söz konusuydu.
Evet, düşmanlar saldırıyor bir şekilde.
Evet yani burada da yine aynı durum, hikaye devam edecek. Son haberimiz de Mesut'un bana fırça attığı bir oyundan geliyor. Clash of Clans arkadaşlar, çok oynadığım için.
7/24 oynuyor ya. Ne zaman gitsem bir yandan haber yazıyor, bir yandan da alt taraftan oyuna devam ediyor.
Clash of Clans arkadaşlar nihayet Android'e de geldi ki iOS'tan başka platforma çıkmaz falan diyordu yapımcılar. Demek ki en sonunda Android'e de çıkışını yaptı.
Evet, ben artık denemenizi... hile yapabileceğiz. Şimdi sen gör bizi.
İki günde seni seviyene ulaşıyorum.
Evet, dosyaları kesin eklerler.
Bununla birlikte benim haberim de bitti.
Arkadaşlar bu hafta da aslında ikisi birin sonuna geldik. Şöyle bir belirtme yapalım. Yarın cumartesi günü aslında Donanım Haberi'nin TV2'deki programının yayınlanması lazım. Yalnız bayram haftası nedeniyle TV2'de özel bir program menü hazırlanmış. Bu yüzden bu hafta olmayacak, gelecek hafta Donanım Haber ekranlarınıza girecek
ya
bayram
sonrasında. Mesut Çevik'le kurban kesimi falan filan diyeceksin
aslında
zannettim.
Aslında öyle bir şey yapabilirdik değil mi? Nasıl en uygun kurban seçilir, alınır, kaç tabii, kişi girilir.
Bende de birazcık veterinerlik var biliyorsun. Birlikte bir şeyler yapabiliriz aslında. Yani.
Arkadaşlar önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda yine ikisi bir olmayacak. Her türlü hem Donanım Haber'den mahrum ettik hem ikisi birden ama şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Umarız sevdiklerinizle huzur içinde istediğiniz, dilediğiniz gibi bayram geçirirsiniz. Şimdiden kurban kesiceklere söyleyelim.
Allah kahretsin diye.
Yani ellerine dikkat etsinler. Sadece işin yeme kısmıyla ilgilenecekler de midelerini korusunlar diyelim.
Aynen öyle.
Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Dad, are you there?
Alex, are you all right? Did you get the Zen crystal?
Just barely.
Alex, what are you doing?
I'm opening the box.
Not without the hazard suit.
I don't have it anymore.
If the crystal touches any part of the gun, it'll create a fissure. You'll be torn apart by a space-time rift.
I know.
You're not always going to be that lucky, Alex. At least make sure it works.
Mm-hmm.
not working.
Just let it warm up.
Alex.